Herkese yeniden merhabalar. Bugün Türkçülük ve Turancılık konusunda konuşacağız. Yanımızda değerli Kutlu Altay Kocaoğlu hocamız bulunuyor. Kendisiyle birlikte Türkçülük ve Turancılık düşüncelerinin temellerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçülük düşüncelerini, 1944 yılında yaşanan olayları ve birbirinden önemli birçok konuyu daha konuşacağız. Hazırsanız Türkçülük ve Turancılık konuşmaya başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle nasılsınız?
Ben teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
Çok teşekkür ederim hocam. İyiyim. Sizlerle sohbet etmekten de dolayı çok mutluyum. O konuda onu da ilk başta belirtmek isterim. Şimdi hocam biraz temel kavramlar üzerinde konuşmak, soru sormak istiyorum size. Klasik anlamda Türkçülük ve Turancılık hakkında çok basit, temel bir bilgi verebilir misiniz bize? Nedir, ne değildir?
Türkçülük Atsız'ın tabiriyle Türk milliyetçiliğinin özel ismidir. Yani Türk milletini, Türk ırkını, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hakim olması, tam kayıtsız şartsız tam bağımsız hakim olması ülküsüdür. Yani Türkçülük, Türk milletinin Türk vatanında tam bağımsız ve hakim olarak yaşamasını ve ilerlemesini arzu eder. Turancılık ise Türk milletinin birliği demektir. Birliğini ifade eder. Bütün Türklerin bir araya gelmesini ifade eder. Gerçi günümüzde Macar Turancılığı da var. Ancak Macar Turancılığı bizim Türk Turancılığından biraz farklıdır. Macar Turancılığında Macarlardan Finlere, Japonlara, Korelilere kadar, dünya kadar, geçmişte 19. yüzyılda Ural Altay dil ailesi olarak tanımlanan toplumların bir araya gelmesini ifade eder. Ama bu mümkün ama mantıklı bir anlayış değildir Macar Turancılığı. O yüzden biz Turancılığı Türkçülük olarak yorumlama ve Türk Birliği üzerinden hareket etmek zorundayız. Kaldı ki zaten Turan adının yer aldığı ilk Fars metinlerinde geçmiştir. Yani de Fars mitolojisinde kullanılan isimdir Turan ilk olarak. Farslar, Türklerin yaşadığı bölgeye Turan demişler. İran-Turan savaşları, Alpertunga, Rüstem Keyüsrev, Zaloğlu falan onların savaşlarını anlatmıştır. Bu da anlatsan Turan zaten Türklerin ülkesi demektir. Veya Türkler demektir. Dolayısıyla biz Türk Birliği olarak yorumlamak zorundayız. Türklerin yaşadığı bütün coğrafyayı Türk vatanı olarak görüp bu coğrafyada büyük ve bağımsız Türk devletini var etmektir ülkümüz. Yani bizim için Türk vatanı Kars'tan Edirne'ye kadar olan bir toprak değildir. Bizim için İstanbul neyse, Kars neyse, Antep, Diyarbakır, Ankara, İzmir neyse, Bakü de odur, Kırım da odur, Kerkük de, Kıbrıs da, Doğu Türkistan da, Astana da, Ötüken de, Tuva da, Altay da, Kazan da odur. Dolayısıyla Turancılık bunu anlamaktır ki Türk milliyetçiliğinin, Türkçülüğün en ileri şeklidir. En sağlıklı yönüdür Turancılık. Neden? Ya şimdi sen Türkçüyüm diyorsun. Türkçüyüm diyorsan senin topraklarının dışındaki Türklerle de ilgilenmen gerekir. Sen şimdi Türkçüyüm deyip Doğu Türkistan'la ilgilenmiyorsan bu bir ciddi bir sorundur, problemdir bu. O zaman Türkçü değilim diyeceksin çünkü Türklerin neredeyle ilgilenmiyorsun. Kerkük'le ilgilenmiyorsun, Tebriz'le ilgilenmiyorsun, Kıbrıs'la ilgilenmiyorsun, Batı Trakya'yla ilgilenmiyorsun, Kırım'la ilgilenmiyorsun ama diyorsun ki ben Türkçü. Nasıl olacak? Yani işte benim için Türkler Türkiye'den ibarettir. Klasik mantık. Yok öyle bir şey ama. Bu işte neymiş? Bir iki hafta önce Twitter'da tartışıyordum biriyle. Yok neymiş? Diyor ben Türkçüyüm diyor. Benim için Türklük, Türkiye Cumhuriyeti, Türk anayasada yer alan Türk ifadesi geçerlidir diyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türktür diyor. O zaman dedim senin için Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen Türk ama Ebu Feyzel Çivek Türk değil yani öyle mi dedim ben?
O zaman öyle bir mantık
Aa,
doğru.
bu uç örnek diyor. Bu uç örnek diyor. Böyle bak, böyle bakacaksın olaya. Sen %100 Türk'üm diye adamı, %100 Türk olan adamı Türk kabul etmiyorsun. Ama kalkıyorsun, itiraz gelince bir yere çıkmaz sokağa girdiğini görünce kekelemeye başlıyorsun. Böyle olmaz. O yüzden Turancılık Türkçülüğün gerçek şeklidir. O yüzden şunu söylerim ben hep. Turancı olmayan bir milliyetçilik sakattır. Sakat bir milliyetçiliktir. Ya ben bir duvar örmüşsün kendine, bir kale örmüşsün. Bu kalenin dışındaki Türkler beni ilgilendirmiyor. Öyle bir şey diyemezsin. sen onun da hakkını savunmak zorundasın. Kaldı ki Twitter yayında ben şöyle bir örnek vermiştim. Bu hani Türkçü olmaya geçtik, bu milli güvenliğin açısından da böyle gerekli bir şeydir. Şimdi sen kendini korumaya çalışıyorsun, kale örmüşsün kendine. Senin sınırlarının dışında köyler var, senden olan köyler var. Şimdi sen onları korursan, onlara saldırılmasına müdahale edersen, engellersen aslında sen kendini de korumuş olursun. Neden? Çünkü senin düşmanının senin duvarının dibine gelmesini engellemiş olursun. Ama sen kalkıp onlar beni ilgilendirmiyor, ben sadece kendi güvenliğimle ilgilenirim deyip o köydekini bırakırsan kendi haline, o türküyü, sınır dışındaki türküyü kendi haline bırakırsa onlar ezildiğinde zaten senin duvarının dibine gelmiş olacak adam. Sen kendi duvarının ötesinde hiçbir faaliyet yapamayacaksın. E ne olacak o zaman adam? Sürekli senin duvarına saldırı olacak. Bugün Türkiye Musul-Kerkük konusunda gerçek anlamda onlarca yıldır doğru bir politika izleseydi, mesela Kıbrıs'ta kurduğumuz TMT benzeri bir yapıyı biz Kerkük'te kurabilseydik, aktif edebilseydik, bugün biz büyük oranda PKK sorununu yaşamazdık zaten.
Çok daha farklı konumda bile olabilirdik yani hocam. PKK sorunundan ziyade çok daha farklı bir konumlara sahip bile olabilirdik.
Kesinlikle. Yani en basit bir olayı bile yaşamazdık zaten biz. Veya biz Karabağ meselesinde 90'lı yıllarda gerçek bir tavır gösterebilseydik, Demirel'in yaptığı gibi helikopter vermeyi reddetmek yerine veya Özal hükümetinin 90'da Sovyetlere yaptığı gibi onlar Sovyetlere söyledi onlar Şii biz Sünniyiz, niye biz yardım edelim, İran yardım etsin gibi laflar söyleneceğine yardım etseydik Ermeni meselesi de bu kadar önümüze gelmezdi. Ama biz ne dedik? Karabağ'da Azerbaycan helikopter vermeyi reddettik ki adamların istediği bir savaş helikopteri falan da değildi. Elçimin istediği neydi? Yaralıların taşınması için bir helikopterdi. Bunu reddettik.
Evet.
Daha kötüsünü ise 20 Ocak katliamında yaptık biz. Hani yardım etmeyi reddediyorsun. Bunu açıklamazsın ama Bakanlar Kurulu kararıyla açıklamazsın bunu. Basına açıklamazsın.
Tamam, başka
Biz
bir
basına açıkladık ya. Ve üstelik Kıbrıs gibi Kuzey Kıbrıs gibi garantörlüğümüz altına alan Nahçıvan'a bir saldırı olursa yardım etmeyeceğimizi söyledik.
yani garip.
Yani bunu basına açıklarsan adam gidip saldırır zaten.
Yani zaten onu söylüyorsun. Biz yardım etmiyoruz.
Kesinlikle
Ne yap
saldırı demek bu. Bunlar varken şimdi kalkıp yok neymiş Turancılar hayalciymiş. Hayır hayalci falan değil. Bir ikisi gerçekçilik bu. Yani diyoruz ki kardeşim sen Türk bu insanlar senin topraklarının dışındaki Türklere Türk oldukları için saldırılıyor. Yani aslında sana saldırılıyor.
Tabii ki.
Hedef sensin zaten. Onlar sadece Türk olmalarının sıkıntısını yaşıyor. Sen yardım etmek yerine sesini çıkarmazsan sıra sana gelecek zaten. Yani şey gibi bir evine saldırıyor senin. Bina apartmanına saldırıyor. Yan dairede oturan oğluna kızına saldırıyor. Aa benim evime saldırı yoksa otmosla. Diyemezsin. Bir
Evet.
saldırı var sonuçta.
Evet, oradaki
Yani
ve olumsuz bir düşünce yapısı. Peki hocam, az önce bahsettiğiniz konuları aslında biraz sonra gelmek istiyorum ama şunu sormak istiyorum. Şimdi en çok tartışılan basit temeller içerisinde en çok tartışılan şeylerden bir tanesi Türkiye gibi çok fazla etnik kökene sahip insanın yaşadığı bir ülkede Türk kavramını nasıl şey yapabileceğiz? Yani kimleri Türk
şu var.
kavramında oturtabileceğiz?
Yani Türkiye'de nüfusun %80'inden aşağı yukarı Türk. Yani dolayısıyla Türkiye farklı etnik grupların yaşadığı bir ülke olarak tanımlanamaz. Yani zaten bu tanımlamanın sıkıntısı şu. Bu çok uluslu bir devlet yapısına giden bir durum. Yani Osmanlı çok uluslu bir imparatorluktu. Türkler zaten yine önemli bir nüfusu olsa da imparatorluğun genelinde etkili değil. Yani çok net bir çoğunluğu oluşturmuyordu.
Yani aslında hocam sorun da aslında tam olarak oydu. Yani Osmanlı'dan kalan mirastan kaynaklı böyle çok uluslu bir imparatorluktan sonra kurulan bir devletiz. Orada mücadelelerimiz var. Biraz sonra yine konuşuruz hani onları ama bazı işte ayrılıkçı uluslar muhakkak oldu zaten Osmanlı içerisinde de Osmanlı'nın son dönemlerinde vesaire bunlar oldu. Türkiye içerisinde karıştı kimilerince. İşte toplumun çok fazla diğer toplumlarla karıştığı vesaire durumların söz konusu olduğunu düşünürsek nasıl bir temel kavram oluşturabileceğiz?
Ya şu var, bir kere Türk'ü şu şekilde tanımlamak lazım. Atsız 3 nesil şartı koymuş yani Türk ırkından olmak için. Yani 3 nesilden itibaren öncesine kadar kendisinde başka bir soya ait olmadığını bilen bir insan saf Türk yani. Yani nedir bu? Baba annenin babanın, onların ailesinin, onun, yani o kadar. Bu kadar bu sırada başka bir ırkın olmadığını bilen bir insan Türk kabul ediyoruz. Yani nedir bu? Ana dili Türk olan, ana dili Türkçe olan, anası babası Türk olan, Türk kültüründen gelen insan Türktür. Bununla beraber Türklüğe, Türk milletine bağlılık noktasında sorun yaşamayan adama itmeye gerek yok şimdi. Mehmet Akif kimse itemez, kimse Türk değil diyemez.
Tabii.
Babası Arnavut diye. Ya da anneleri Türk değil diye Osmanlı padişahlarını da silip atamazsın. Veya geçen gün bu internetteki yayında Gergerlioğlu'na çok güzel yanıt veren bir Kürt olduğunu belirten bir genç
Evet,
vardı.
evet hocam.
Yani şimdi kalkıp olduğunu da itemezsin yani. Ama şu var, şimdi doğru bir tanımlama yapmak gerekiyor. Yani Türklüğü bunun çevresinde tanımlamak gerekiyor. Atsız çok güzel tanımlamış gerçekten. Normal bir Türk tanımı yapıyor ve diyor ki sonrasında ve en aşağı Türk soyundan gelmişler kadar Türkleşen insanlar Türktür. Ya bu kadar basit. Zaten şu var. Kendisinde atıyorum Türk kavramını reddeden ama ben vatan severim, bu vatanı seviyorum, bu ülke de bizim ama Türk olmayı kabul etmiyorum diyen bir insan zaten. Ya Türk değil o ayrı da.
Olur zaten.
Zaten her an başka bir kanala kayabilecek bir insandır. Onu da ikna etmeye yok sen bizdensin sen şöylesin demeyen de gereği yok. Ki ülkenin %80'in civarında aşağı yukarı net zaten yani şeyleri saymıyoruz tabii artık. Suriyelileri
Evet, onlar.
onları dahil etmeyiz. Çünkü onlar Türkiye'nin parçası değiller. Yani %80 civarında zaten Türk var. %15 civarında Kürt var. İşte %5 kadar da diğer unsurlar da. Dolayısıyla burada %80 gibi bir nüfus etkisi varken diğer unsurları çok dikkate almaya gerek yok. Burada Kürt milliyetçileri, Kürtçüler, Kürdistancılar diyelim. Ne yapıyor? Organize hareket ediyor. Belli hedef doğrultusunda hareket ediyor. Ve bütün hareketlerin içerisinde yer almaya çalışıyorlar. Kendi hareketlerini HDP gibi kendi hareketlerini doğrudan yürütüyorlar zaten. Ama onun dışında da diğer hareketlerde de alan elde etmeye çalışıyorlar ki bunun aslında klasik bir sözleri var. Ne diyor? İşte Doğu Anadolu bizim, batısı hepimizin. Bu Zeyda Zigilan diye bir tane Kürtçü var.
Evet.
Hizbullah terör örgütünün de avukatlığını da yapmıştı. Geçenlerde Twitter'da benzerini yazmış zaten. Doğru çözüm neymiş? İşte Fırat'ın doğusu Kürtlerinmiş. İşte Güney Araplar da Kürtlerinmiş. Diğer Batı Anadolu herkesinmiş. Yani bu ne demek? Biz aslında hem ülkeyi paylaşıyorlar federasyon olarak. Hem ülkeyi paylaşıyorlar hem de partilere de vurulduğunda HDP ve diğer ufak tefek Kürt partiler bizim. Diğerleri de hepimizin. Aynı mantık yani bunu bütün sosyolojik örgütlenmelere yansıtıyorlar aslında.
Yani bu garip bir
Yansıtıyorlar.
kavram üretilmesi ama kendileri de hemen hemen her platforma hem her harekete empoze etmeye çalışan bir yapıları var.
Kesinlikle nüfus yani Doğu Anadolu'da demografik yapıyı değiştiriyorlar. En küçük bir Türk göçü bölge yaşandığında ortaya ayağa kaldırıyorlar ki HDP'nin 400 tane yani 400 Ağıska Türk'ünün yerleştirme ihtimaline bile verdiği tepki
Evet.
biliyoruz. Van'da Kırgız Türklerine, Pamir Kırgızlarına çıkarttıkları sıkıntılar, Iğdır'da yaptıkları, Ağrı'da yaptıkları, Diyarbakır'daki Türkmenlerin yaşadıklarını biliyoruz. Daha önce ben bir belge paylaşmıştım 1950'li yıllardan kalma Demokrat Parti'nin bir köy ocağının Ankara'ya gönderdiği Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na gönderdiğim bir mektuptu. Açıkça orada nasıl bir nüfus demografi değişimi yaptıkları görünüyor 1950'li yıllarda daha.
Tabii ki hocam, yani bu sadece bugünden yapılmaya başlamış bir şey değil. Bunu geçmiş
Kesinlikle.
yıllarda
Bunu
çok
şuna bağlamak lazım.
var.
Ben şey olarak görüyorum bunu. Osmanlı'nın 19. yüzyılın başında Sırp ve Yunan isyanıyla başlayan etnik isyanların son halkası olduğunu düşünüyorum. Ama bu terörün ve Ermeni meselesinin diğerlerinden farkı şu, başarıya ulaşamadıkları.
Evet. Evet hocam. Şimdi peki biraz 19. yüzyıla gelmişken şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi Osmanlı'nın son yıllarında ve milli mücadele döneminde Türkçülüğün o dönemki şahıslar, kişiler üzerindeki etkileri nasıldı? Ne düşünüyorlardı Türkçülük hakkında?
Şu var. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başında etkili bir Türkçülüğü hareket yok. Etkili diyeyim, hatta hiçbir Türkçülük yok. İşte hareket yok. Ancak işte yeni yeni kitaplar basılıyor, bir bilinç oluşmaya başlıyor. İşte Nazım Hikmet'in dedesi Polonyalı Kont Bojanski Müslüman olduktan sonraki ismiyle Mustafa Celaleddin Paşa'nın yazdığı eski Türk tarihini anlatan kitap biraz Türklüğü alevlendirmişti. Yavaş yavaş askerler içerisinde oluşan bir bilinç var. Aydınlar içerisinde ama bu dönemde daha Osmanlılıkla birlikte bir Türkçülüğü görüyoruz. Ama bununla beraber 1907 yılında Doktor Bahattin Şakir'in Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin Paris Şubesi'nin adına gönderdiği bir rapor var. Bir yazı var. Orada şunu söylüyor mesela. Orada bir, açıkça bir Turancı. Hatta yani seküler anlamda bir Turancılıktan bahsediyor. İşte Türklerin birçok Finois ismi kullanmış. O Fransızca karşılığını kullanmış. Finois diyor. İşte Ural Altay kavimlerinin tümünü Finois olarak nitelendirmiş. Din farkının önemli olmadığını, işte Bulgar, Macar, Fin gibi toplumların Müslüman olmadığını, işte bazı Türk toplulukları içerisinde de işte Hristiyan, Şamani falan toplulukların olduğunu, o yüzden din farkının göz ardı edilmesi ve ırk temelinde bir araya gelinebileceğini bahseden bir rapor var kendisinin. Ki 1906 ki nispeten bu bilinç için oldukça erken bir tarihtir yani.
Evet, evet hocam, yani daha bazı şeyler daha yeni yeni oturmaya başlamış. Oturmaya da başlamış denilebilir mi? Onu da bilmiyorum, hani
Daha yani hiçbir şey
tükenme
oturmamış.
aşamasında mı diyelim hocam yani?
Kesinlikle daha Rusya'da Gaspralı dilde işte fikirde birlik ülküsünü yürütüyor. Yusuf Akçuralar yeni yeni ortaya çıkıyor. Ziya Gökalplar yeni yeni ortaya çıkıyor. Zaten Osmanlı'da Abdülhamit dönemi çok etkisi de yok. Yani yeni yeni milliyetçi şiirler yeni yeni yazılmaya başlanıyor. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur, özüm sinem ateş doludur, şiir daha yazılalı bir 2 yıl olmuş. Yani dolayısıyla her şey yavaş yavaş ilerliyor. Ki zaten Abdülhamit'in politikası tam biraz hafif, artık Türklüğü göz önüne almaya başlıyor ama daha hala geri planda yani. Şimdi daha bir İslamcı, daha bir Osmanlıcı anlayışı var. Ki biz bu Osmanlıcı anlayışın sıkıntılarını çok yaşadık. Mesela 1800 ki biz milliyetçilikte geç kalmamışızın en büyük acısı da budur. 1855'te kurulan bir Avrupa'da bir örgüt var. Hatta dünyanın ilk uluslararası küresel yani Birleşmiş Milletler tarzı uluslararası örgütlerden biridir. Avrupa Tuna Komisyonu diye. Osmanlı da bunun üyesi. İşte Tuna Nehri'ne kıyısı olan Avrupa ülkelerle büyük Avrupa'nın büyük ülkeleri. Yani sadece üye olmayan bir İspanya, Portekiz, bir de İskandinavya ülkeleri var o kadar. İngiltere falan filan da üye hepsi. Bu cemiyet sık sık Tuna haritası yayınlıyor. Tuna atlası yayınlıyor. Tuna Nehri'nin atlası işte. Almanya'dan doğduğu yerden Karadeniz'e döküldüğü yere kadar tek tek, bölüm bölüm. Debisi en düşük, en hızlı debi nerede? En kalın, en ince yeri. Hepsinin bölüm bölüm, en dar, en geniş hepsi var. Bütün ülkeler kendi milletlerinden insanlarla katılıyorlar. Ve üstelik isimler de gümbür gümbür ben buyum diyor. Alman Öyle Rus öyle, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı öyle. Tek farklılık Osmanlı ve Avusturya Macaristan. Avusturya Macaristan temsilcisi Tirollü bir İtalyan. Ama tabii bu onlar için çok ciddi bir önemi yok. Osmanlı ki zaten temsil akademik unvanı da var. Osmanlı adına katılan kişi bir Ermeni. Albert isimli bir Ermeni yanılmıyorsam. Ve bu adamın coğrafyacı mı değil mi belli değil.
Onu da bilmiyorum.
Stratejist mi değil mi belli değil. Muhtemelen tercümandır yani öyle söyleyeyim. Tercümandır. Çünkü herhangi bir kaynakta da yer almıyor. O dönemde dış işlerinde görev yapan, tercümanlık yapan Ermenilerden biridir muhtemelen. Ne oluyor? 1874'teki son bu harita yayınlanıyor Atlas. 4 yıl sonra, 3 yıl sonra Ruslar Tuna üzerinden saldırıya geçiyor ve 93 Harbi'ni başlatıyor. Yani şimdi bir yandan bilimi reddediyorsun ama bir yandan da milli bilincin yok. Yani sen önemsemiyorsun çünkü. Ki kaldı ki biz Osmanlı'ya sunulan bu haritayı, bu atlası da Osmanlı kaynaklarından değil, Amerikan Kongre Kütüphanesi'nden, Amerikan Kongre'deki Ulusal Kütüphane'den
Maalesef yine
indiriyoruz.
yabancı kaynaklardan elde edebiliyoruz bu belgeleri.
Ciddiyetsizlik zaten. Önemsememek bu yani. Önemsememek. Bir yandan milli bilincin yok, bir yandan bilimsel seviyen yok. Şimdi adam diyor ki burada farklı tam çok farklı milletler var. İyi tamam. Milliyetçilik yapmayalım. O zaman biz varlığımızı nasıl sürdüreceğiz? Yani dünya milliyetçilik yaparken Türk'ün yapmaması kadar saçma bir şey. Alman üstelik artık Opel'in sahipleri bile Almanlar değil ama Opel'in reklamını ne olarak yapıyorlar? Çünkü o bir Alman. Ve
Evet.
adam otomobil reklamını yaparken milliyetçilik yapıyor. Bizde nüfusunun %80 olan Türkiye'de, %80 Türk olan Türkiye'de etraf ateş çemberi olan bir bölgede milliyetçilik yapmanın yanlış olduğunu anlatmaya cesaret edebiliyor insanlar. Buna hani inanılmaz bir yüzsüzlük aslında bu.
Tabii yani şey olarak baktığımız zaman bu kadar toplumlar aslında diğer bugün bölücü, ayrılıkçı olarak nitelendirdiğimiz kesimler bile bu işin milliyetçiliğini yapabiliyorken nüfusu az önce sizin söylediğiniz gibi %80'i Türk olan bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçülük ya da milliyetçilik yapıyor olmak kimi kesimler tarafından haram ilan edilebiliyor öyle diyeyim hani
Kesinlikle.
yanlış düşünce bir yapısı olarak değerlendirilebiliyor. Peki hocam şimdi biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçülük ve Turancılık fikirleri üzerine düşünceleri hakkında ne biliyoruz?
Şöyle Atatürk'ün Türkçülüğü nedir? Yani İttihat Terakki dönemindeyken bile aşırı milliyetçi olarak fikirleri kayda geçen bir insandır. Hatta ırk anlayışı da atsızdan aslında bana göre çok farklı değildir yani. Ki daha önce de paylaşmıştım. 1934 tarihli İskan Kanunu birebir net anlamda bir ırk anlayışı, ırka dayalı milliyetçiliği sergiliyor. Konuşmaları da zaten buna yani nutukta ırk ayrımı yapmamayı eleştiriyor. Yani Turancı da eleştirdiği kısımda ırk ayrımı yapmamayı eleştiriyor. Dolayısıyla Atatürk'ün bu konudaki tavrı net Türkçülüğü. Turancılık ise tabii biraz farklı bir konu. Şimdi kalkıp Atatürk'ün çapındaki bir cumhurbaşkanının açıktan Turancılık yapması zor bir şey.
Tabii ki yani
Çünkü senin
bulunduğu
Sovyetler gibi bir komşun var yani. Sovyetler gibi bir komşun var. Kalkıp sen ve adamlar Turancılığın tesirini duydukları an zıplıyorlar yani.
ya
Ürperiyorlar.
bugün bile
Korkuyorlar.
ben denk gelmiştim bir üniversitede Rus bir arkadaşla tanışmıştık. Adımı sormuştu, adımı söylemiştim. Biraz garipsemişti. Daha sonra sohbeti açınca konuyu açtığımda çok sıcak karşılamadı beni. Bana karşı çok sıcak değildi hala. Onlarda bile o hissettiriliyor aslında. Bugün bile
Kesinlikle.
devam ediyor ki o dönemde devam etmesi, o dönemde olması Sovyetler gibi bir ülkede ortada söz konusuyken yani tam anlamıyla söylenemez muhakkak.
Bir mesela Fahrettin Altay Paşa'nın hatıralarında yer alır. Fahrettin Altay Paşa 33'te sanırım Sovyetlere davet edildi Türkiye heyetiyle birlikte. Bir rapor da yazmıştır orada Sovyet Kızıl Ordu'nun askeri yapısı hakkında. Atatürk'le ne olduğunu konuşurken tabii pardon 34 doğru sayılı kanunu verilmişti. Fahrettin Altay Paşa'nın ismini duyunca Ruslar, Sovyet yetkililer ürpermişler. Altay adı geçtiği için işte bunun neden verildiğini, Turancılıkla mı ilgisi olduğunu sormuşlar direkt. Fahrettin Paşa da ya yok demiş. Altay Spor Kulübü. İzmirli ile bağlantımızdan dolayı Altay Spor Kulübü ile ilgili falan deyip geçiştirmiş. Atatürk'te anlatınca bunu Atatürk'te gülerek iyi yapmışsın demiş. Yani şimdi adamlar diken üstünde zaten. Turancılığın tesisini görünce uçuyorlar. Böyle bir ortam Atatürk çapındaki bir insan turancılık yaparsa savaşman gerekir.
Tabii belli başlı.
Doğrudan Kızıl Ordu'yla savaşman gerekir. Şimdi o şartlarda da savaştan yeni çıkmış bir ülkeden bunu beklemek de doğru değil. Ama Atatürk ne yaptı? Gizlice yani kültürel adımlar attı bu konuda. Afganistan'la kültürel yakınlaşmaya çalıştı. Hatta Afganistan'da bir Türk hükümeti kurma çabası bile vardı Atatürk'ün planı
Evet.
vardı. Büyük bir Turancı proje mesela. Bunun yanında Hatay'ın alınması bile ileri yönelik bir hamle ki Hatay'ın en güney noktası Misak-ı Milli'ye dahil değildir. Çünkü Misak-ı Milli kanunu şöyle der. Mondros mütarekesinin imzalandığı an itibariyle Türk ordusunun kontrolündeki Osmanlı toprakları bölünmez bir bütündür der. Yani o saatte bizim topraklarımızda olur. O bizim elimizden çıkmıştı zaten o en güneydeki Yayladağ bölgesi. Şimdi Hatay'ı alarak zaten biz Misak-ı Milli'nin dışına çıkmış olduk. Toprak ilerletmiş olduk. Bu fiili bir turancılıktır mesela. Yine Afganistan'da yaptığı çalışmalar, bunlar fiili turancılıktır. Onun dışındaki fazla da bir şey bekleyemezsin. Beklememek gerekir. Ama dediğimiz gibi bunları yapabilmiştir. Hatay Türkiye'ye katılmadan önce Türklere yapılan saldırılara karşı verdiği tepki. Bunlar Turancı adımlar olarak görülmesi gereken şeylerdir. Onun dışında Atatürk asker bir adam. Stratejist yani kurmay o çapta bir kurmayın şimdi kalkıp Kızıl Ordu'yla kapışmamızı beklemesi mümkün değildir yani.
Tabii, muhakkak hocam. Yani bunu zaten çok çok yeni savaştan çıkmış, yeni kurulmuş bazı
Kesinlikle.
sistemlerin, düzenlerin daha oturtulmasının bile zorlanıldığı süreçlerde böyle bir şey göz önüne
Ama
alıyor.
şunu söyleyeyim, Sovyetlerin dağıldığını görseydi Atatürk, yani 1991 sürecinde Türkiye siyasetinde atıyorum Özal Demirel falan değil de Atatürk olsaydı o zaman işte Turancılığını çok yakından görmüş ritim olacağımız gibi muhtemelen
Görürdük.
yani bir anda güçlü bir örgüt olarak da bir Türk Birleşik Devletleri gibi bir şey yani bir yapının bile bir konfederatif yapının bile kurulmuş olma ihtimali yüksek olurdu şimdiye kadar.
Tabii hocam biz en basitinden şeyi bile geçtiğimiz gün arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Ya Enver Paşa işte Sarıkamış Harekatı başarılı olsaydı neler değişebilirdi ihtimali üzerinde bile düşünürken mesela 91 ya da Sovyetlerin daha önceki dönemlerde dağıldığını düşünseydik, o zamanlarda da Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olduğunu varsayarsak bizi çok çok daha farklı bir oluşum senaryo bekliyor olabilirdi.
Kesinlikle.
Peki hocam bir şey sormak istiyorum ben size. 1934 yılında Trakya'da bazı olaylar gerçekleşiyor.
Evet.
Şimdi biz bununla alakalı çok fazla açıkçası ben bilgiye sahip değilim. Hani olayları köken şey olarak vesaire biliyorum ama biraz da bunu sormak istiyorum size. Bu olaylar hakkında bilgi ve sonrasında yaşanan süreç hakkında bir bilgi alabilir miyim sizden?
1930'da Trakya bir Yahudilere karşı yapılan bir pogromdur. Yani Çanakkale'de başlıyor olay. Ardından çok kısa sürede Gelibolu üzerine Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'a uzanıyor. Bu bölgedeki Yahudi nüfusun oradan uzaklaştırılması. Şimdi bu konuda en fazla suçlanan atsızdır aslında.
Evet.
Haksız yere atsızdır. Tamam Edirne Lisesi'nde görev yapıyor. Yahudileri de oradan hedef alıyor. Ama şu var. Atsız bir öğretmen. Yani Atatürk'ün en sağlıklı olduğu dönemde, Atatürk'ün en sağlıklı, en güçlü olduğu dönemde böyle devasa bir nüfus değişimini getiren bir olayı Atatürk'ün değil de sırf ırkçı görüşleri var diye, Yahudi karşıtı diye bir edebiyat öğretmeninin yapacağını düşünmek çok mantıksız ve aslında Atatürk'e de hakaret sayılır yani.
Ya biraz Nihal Atsız orada günah keçisi ilan edildi diyebilir miyim?
Kesinlikle. Hazır elimizde varken onun üzerine yıkalım mantığı. Ama şu var. Trakya olaylarını Atatürk'ün bir cümlesiyle bitiyor. Olayları organize eden CHP örgütleri zaten. CHP'nin yerel örgütleri, il ve ilçe teşkilatları orada. Onları organize ediyor. Ve Atatürk'ün tek kelimesiyle de bitiyor zaten. Dolayısıyla bunu atsıza yıkmak fazla kolaycılık. Ama ben bu olayın sebebini şuna bağlıyorum. Yani bu olay bana göre basit bir Yahudi karşıtlığına ilgili bir olay değildir. Şimdi savaştan çıkalı 10 yıl olmuş. 12 yıl olmuş. Yunanistan sınır bölgesinde. Yine Bulgaristan'la sınır sorunlarımız çok büyük. Bulgarlar'da o dönemde faşizm hakim.
Evet.
Net bir Türk düşmanlığı yapıyorlar. Mezarlarımıza saldırıyorlar. Bir savaş ihtimali konuşuluyor. Çünkü kontrolsüz bir yapıdalar. Yunanistan'dan zaten 12 yıl önce savaştan çıkmışız. Sınır bölgesinde güvenilmeyecek bir Türk olmayan yapının olması istenmemiş belli ki. Ki büyük çaplı bir nüfusları
Abi,
vardı orada Yahudilerin.
evet.
Yani şimdi kalkıp kimse istemez böyle bir sınır bölgesinde tehlike oluşturabilecek bir nüfus yapısının oluşmasını istemez. Ne derse ya iç kısımlara taşımayı ya da göç etmelerini beklersin. O da insanların düzenlerini bozmak çok da kolay bir şey değil sonuçta. Muhtemelen o dönemde böyle bir olay tasarlanmış. Ki devletin içinde Adalet Bakanı 1930'da bıraktı gerçi de. Mahmut Esat Bozkurt'un faaliyetleri ortada, fikirleri ortada.
Ya,
Milletvekili,
Mahmut Esat
CHP
Bozkurt
örgütlerinin
gerçekten
fikirleri
evet.
ortada. Şimdi kalkın Mahmut Esat Bozkurt ırkçılık konusunda Atsız'ın çok çok ötesinde bir adam. Yani adam zaten Atatürk İhtilali kitabında şöyle bir cümlesi var. Kemalizm ile nasyonel sosyalizm arasında çok küçük bir fark vardır diyor. Ki aslında orada koyduğu Kemalizm kendi düşüncesi aslında. Yani Atatürk'ün düşüncesi falan değil yani.
Yani
Ortada ciddi bir fark, çok küçük bir fark vardır diyor. O da ırkçılıktır diyor. Ama burada koyduğu aslında kendi fikri. Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçlerde yazdıkları ortada ki zaten daha sonra aynı sözü kitap Yahudilerle ilgili yazdığı kitabına da aldı zaten. Kaynak
evet.
yayınlarından çıktı. Şimdi böyle bir ortam varken Atsız'ı suçlamak komik. Şimdi dediğim gibi Türkler savaştan yeni çıkmış. Yeni bir savaş ihtimalinden söz ediliyor. Bulgar sınırımızın hemen ötesi karışmış vaziyette. Şimdi niye sınırımızın dibinde tehlike atabilecek bir nüfus isteyelim? Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Kaldı ki şu var. Türklere vurmak kolay bir şey maalesef dünya çapında. Türkiye'de de öyle. Ya Türkler 11 yıl savaş yaşadı. Balkanlardan Arap çöllerine kadar, Kafkas dağlarına kadar çok geniş bir arazide çok büyük işgal yaşandı. Çok fazla nüfus kaybettik. Ve ancak biz diğer milletlerin yapmadığını yaptık. Biz intikam hareketine girişmedik. 1922'de Kurtuluş Savaşı bittikten sonra biz intikam hareketine girişmedik. Rumlardan, Ermenilerden, şunlardan, bunlardan intikam alıp diye saldırıya geçmedik. Belki mütareke olmasaydı, belki olabilirdi ama yine de yapmadık biz. Dolayısıyla bunu yapmaymış bir milletin çocuklarının yeni bir savaş tehlikesine karşı aldığı basit önlemler bizde abartılmamalı ama biz abartmayı çok seviyoruz. Tamam Trage pogromu geniş bir alana yayıldı ama büyük katliam denebilecek sayıda insan öldürülmedi. Yani yanlış hatırlamıyorsam onu bulmadı ölenler.
Ya çok
Ki
büyük bir sayı yok hocam.
kaldı ki zaten büyük toplumsal hareketlerde bu kadar sayıda kayıp da normal karşılanmalıdır. Ama Türkler bunu yapmamışken atıp tutmak kolay oluyor. Devlet de işte intikam hareketi yapmamış olan Türklerin enerjisini yani biraz bu şekilde aldı. Trakya'yla 6-7 Eylül'le. Ama bir kıyaslama yapmamız lazım yani. Bu millet 11 yıl işgal savaş yaşadı. Çok büyük milyonlarca evladını kaybetti. Kıbrıs'ta yaşanan olaylar ortada. Şimdi dolayısıyla burada dediğim gibi biraz önce Türkiye vurmak kolay oluyor. Devletin yaptığı bir planlamaydı yani.
Ya hocam siz şimdi sorunca ben bir yandan Wikipedia'daki 1934 Trakya olayları sayfasına bakıyorum. Zaten ikinci paragraf 1934'te Nihal Atsız'ın Orhun dergisinde diye başlıyor. Devamında da Yahudi azınlığa karşı olaylara girişildi. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale gibi illerde Yahudilere ait dükkan ve evler yağmalandı. Kadınlara tecavüz edildi. Şimdi bu kadınlara tecavüz edildi kısmının yanında kaynakçaya baktığımız zaman bu kaynakçalardan bir tanesi Ayşe Hür adında 15 Kasım 2007 yılında Agos gazetesinde yayınlanan bir yazısı. Büyük ayıbımız Trakya olayları diye bir yazı. 2007 yılında yayınlanmış. Bir diğeri de antisemitizm vakaları diye Taraf gazetesinde o zamanlar 2009 yılında yayınlanan bir makaleden işte yazıdan almışlar buraya eklemişler bunu.
Yani güven olmayan iki tane.
Dışarıdan bir insan çıktığı zaman işte devamında da bir jandarma onbaşı yağmacı grup tarafından öldürüldü diyor. Bunun kaynağını da hemen söyleyeyim, o da Anver Levi tarafından söylenmiş Tarih ve Toplum dergisinde çıkmış 1996 yılında. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman aslında burada bir siyasi bir olay var. Ülke sınırının güvene alınmasıyla alakalı bir siyasi bir olay geliştirilmiş burada. Suçlusu sebebi vesairesi geliştireni bilmem ama en sonunda da bu olay o dönemde o bölgede öğretmenlik yapan Nihal Atsız'ın üzerine artık atfedilmiş. Burada tabii bir de Cevat Rıfat Atilhan'ın adı geçiyor. Olaylar dolayısıyla onun da işte yazdığı dergilerden, dergideki yazılarından kaynaklı olduğu söyleniyor. Aslında biz orada Nihal Atsız'ı biraz günah keçisi ilan ediyoruz.
Kesinlikle yani. Kalkıp üstelik ya Atsız'ın yazıları, o zamanki zaten Atsız'ın yazıları Türkçü dergiler. Sanki o zaman internet yok, bir şey yok. Türkçü dergileri alanların sayısı belli.
Tabii.
Yani muhtemelen 100 kişi okumamıştır o
Yani tabii.
yazılanları.
Yani o dönem şartlarıyla değerlendirirsek.
100 kişinin okumadığı yazıların üzerinden çok büyük bir olayların yani çıkmasından bahsetmek komik, ama dediğimiz gibi Atsız her zaman günah keçisidir. Bir şeyleri yıkmak için her zaman Atsız'ı bahane ederler. Kaynakçı da zaten söylediğin gibi Ayşegül'le Agos'ta taraf yani.
Evet, yayınlar bunlardan geliyor. Maalesef dünyanın en büyük internet ansiklopedisinde herhangi bir vatandaş buraya girdiği zamanda da karşılaşacağı yazı
Yani Wikipedia
bunlar.
zaten güvenilmeyecek bir
Evet.
zaten yapı.
Evet hocam. Hocam şimdi peki biraz da ilk başta bahsettiğiniz meselelere geri dönmek istiyorum. Çünkü aslında bu olaylar çok fazla bilenler tarafından konuşulmaz, bilmeyeni de çoktur. Şimdi Atatürk'ün ölümünden sonra özellikle İnönü iktidarının Turancılık ve Türkçülük karşısında bir sert tutumları var. Aşırı tepki verdikleri, aşırı reaksiyon gösterdikleri durumlar var. Yerine getirmedikleri, yerine getirmekten korktukları mı diyelim, bazı olaylara karşı gösterdikleri tutumlar var. Bu tutumlar özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra niye sertleşti?
Şu var. İsmet İnönü aslında yetenekli bir bürokrattır. Yani İsmet İnönü tipindeki bir adam güçlü iyi bir liderin emri altında iyi işler yapabilir. Ki Atatürk'ün yönetiminde yaptıkları Şehzad İsyanı'nın bastırılması, İstiklal Savaşı, İnönü Savaşları, Başbakanlığı falan öyle, ama bu adamlar Cumhurbaşkanı, liderlik yapamazlar.
Çok güzel bir ikinci adam diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Ama birinci adam olmaları bu adamların tehlikelidir. Niye? Çünkü liderlik vasıfları olmadığı için kontrolü sağlamanın yolunu sertleşmekten geçer bunlar için. Daha da sertleşirler. Ve dolayısıyla yaşananların sıkıntısı da artar. Şimdi İsmet İnönü iktidarında 43-44'e kadar Türkçülere çok büyük bir takibat yapılmadı yani Turanculara karşı. Hatta Türkçüler Turancılar olası bir Alman zaferinde, yani Sovyetler dağılırsa muhtemelen elimizin altında dursunlar mantığındaydılar. Ama yine Atsız'a karşı tavır devam etti tabii ki. Çünkü Atsız'ın özgür tavrı, otoriteye baş eğmeyen çizgisi engel teşkil ediyordu. Ve Atsız'ın yolundan gidenlerin tavrı her zaman bir istihbarat tarafından izlenmeye gerektiriyordu. Ama ne zaman ki Almanlar yenildi, Nazilerle yapılan işbirliğinin suçunu yıkmak gerektiğine birilerine, devlet kadroları, devleti yönetenler Nazilerle işbirliği yaparken Sovyetler öne geçince bu sefer Türkçüleri ezip geçmeyi tercih ettiler. Ezip geçmeyi tercih ettiler ki Naziler güçlüyken yine mesela Atsız'ın Duce'ye yazdığı, Mussolini'ye yazdığı mektup, şiirden dolayı yargılanmışlığı da var. İtalya ile aramızı bozacaksın diye. Ama dediğimiz gibi Sovyetlerin kazanacağı kesinleşince vurmak ihtiyacı. İşte önce Sabahattin Ali ile restleşme. Sonra 3 Mayıs. 1944 davası. Ve yaşanan işkenceler ki 3 Mayıs 1944 davasının 18 Mayıs 1944'te Kırım sürgünüyle çok yakın döneme denk gelmiş olmasını da ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum.
Yani böyle çok yakın bir süreç ama şey falan değil. Bildiğiniz ama arka arkaya olmuş bir olaylar bunlar.
Kesinlikle. Yani Kırım sürgünü için Türkiye'ye sesini yükseltebilecek tek kesim vardı Türkçüler. Ve bu şekilde Türkçülerin ses çıkarma ihtimali ortadan kaldırılmış oldu. Bu arada şunu da vurgulamak lazım. 44 davasının büyük oranda 1942'de Sabahattin Ali'nin yazdığı İçimizdeki Şeytanlar romanına benzer. Yani Sabahattin Ali aslında İçimizdeki Şeytanlar romanıyla Ergenekon dava sürecinde Taraf Gazetesi'nin yaptığını yapmıştır. Malum o dönemde Taraf Gazetesi haber yazardı. Bir hafta 10 gün içinde kim oradaki yazılan kim varsa alınırdı içeri. İddianame ona göre şekillenirdi. Onu yapmıştır. Bir provasıdır yani içimizdeki şeytanlar.
Maalesef, sonra 44... Hocam sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim. Maalesef Türkiye'de edebiyat yönünden en çok okunan kitaplar listesine girebiliyor. Aslında geneli bilmeyenler için çok sempatik, çok hümanist bir bakış açısı.
Kesinlikle.
Ama işte işin özünde çok farklı meseleler var.
Kesinlikle. Ve sonra 44 işkenceleri başladı. Malum yargılamalar, hapisler, işkenceler yaşandı. Serkan Akgöz kardeşimin hazırladığı Necdet Sancar'ın dava günlük, mahkeme günlükleri var. Irkçılık 1944 ırkçılık turancılık davası mahkeme günlükleri. Sancar'ın tuttuğu notlar. Orada açıkça anlatılıyor yani. Ağızlara sokulan tabancalar, yapılan eziyetler, işkenceler, şunlar bunlar. Ama bu Türkçülere Türkçüler bu şekilde ezilirken Nazi olduğu bilinen isimlere dokunulmamıştır. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin önünde Nazi işaretli, gamalı haçlı pozumantları dağıtan isimlere dokunulmamıştır.
Anidar bir
Hatta,
şey.
Hatta kesinlikle onlara dokunulmamıştır ama niye? Çünkü onlar Turancı değildir. Turancı olmayanlar tehlike arz etmiyor. İstediği kadar Nazi olsun bir tehlike ifade etmiyor. Turancılar tehlike görülüyor. Ve Turancılığın ezilmesi gerekiyor. Maalesef bunu da yaşadık. İsmet Önce biraz önce dediğim gibi ikinci adam. Liderliği alınca çok sertleşiyor. Zalimleşiyor. Ve bunda en büyük payı Türkçüler oluyor tabii ki.
Evet. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim ben size? Biz çok tartışıyoruz. Benim babamın da çok sevdiği kitaplardandır. Nihal Atiz'in Dalkavuklar Gecesi ve Z vitamini kitabı.
Evet.
Biz hep tartışırız. Deriz ki ya kime yazdı acaba? Buradaki hitabet kimeydi? Sizce kime yazdı hocam?
Yani düşünce yani... zaten 44 mahkemesinde yanıtını açıkça veriyor kime yazdığını. İsimde de belirtildiği üzere diyor. Orada kastedilenler ne Atatürk ne de İsmet İnönü'dür diyor. Orada kastedilenler Dalkavuklardır diyor.
Doğru. Doğru hocam.
Yani orada zaten Atatürk'e bir hakaret olmadığı gibi direkt etrafındaki dal kavukları hedef alıyor. Ki zaten sıkıntıyı çıkartanlar da dal kavuklar oluyor. Ki zaten ciddi anlamda Atatürk'ün hedef alındığı düşünülseydi o dönemde eserin yazıldığı süre zaten 39 mahkeme sürecinde zaten mahkeme 44 mahkemesi Türkçülüğü ezmek için büyük fırsat kolluyor. Bunun üstüne illa eklerlerdi.
Tabii.
Direkt ezip geçmek için büyük bahane olurdu zaten.
Yani aslında o kadar güzel bir kitap ki belki de ülkenin içinde bulunduğu durum içerisinde bugün bile değerlendirsek bugün bile bizi çok farklı yanıtlara yönlendirebilecek
Kesinlikle.
Bir kitap yani. Konuda gerçekten ülkede en çok satan edebiyat kitapları listesinde ilk başlara oynaması gereken bir kitap ama
kesinlikle.
Bunlar farklı konular hocam. Hocam peki çok fazla vaktinizi almadan size son bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizim ülkemizin siyasi ve ideolojik yapısı az çok belli. Şimdi ülkede özellikle iç kesimlerde aşırı derecede muhafazakarlık ve muhafazakar milliyetçilik kavramlarımız mevcut. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın muhafazakarlığa yönelimleri bir tık daha böyle kuvvetli, yüksek olarak düşünülüyor, değerlendiriliyor. Şimdi Türkçülük günümüzde özellikle siyasal İslam ve radikal İslam'la mücadelesini nasıl sağlayabilir?
Ya şu var. Nihai olarak yani bütün dünyada öyledir. Milliyetçilik, her milliyetçi anlayış enternasyonalist fikirlerle mücadele eder. Şimdi İslamcı düşünceler ümmetçi olduklarından dolayı enternasyonal düşünceler bunlar. O yüzden komünizme benzerler. 12 Eylül öncesinde ülkücüler tarafından, Türkçüler tarafından İslamcıların yeşil komünist olarak tanımlanmasının sebebi de budur aslında. Enternasyonel düşünceler. Dolayısıyla nihai olarak milliyetçilikle her zaman rakipler, düşmanlar. Ki Türkiye'de olduran Suriyelilerde de bunu görüyoruz. Milliyetçilere yapılan tavırlarda da bunu görüyoruz. Her milliyetçi çıkışa kavmiyetçilik haramdır, ırkçılık haramdır deyip karşı saldırıya geçmelerinden de bunu görüyoruz. Ancak şu var, biz Türklerde çok önemli iki kavram var. Birincisi, hiçbir fikrin bir noktadan sonra dayatmasını kabul etmiyoruz. Yani ister din adına olsun, ister ırk adına, ister Atatürk adına, ister şu adına, ister fazla dayatmasını kabul etmiyoruz. Genlerimize ters. Bir de Türklerdeki devlet algısı dinin yerine geçmiş durumda. Yani devletin istediği bir şey, bunu da biraz hafif din sosuna da bularsa, dine uygun oluyor. Din olmuş oluyor aslında. Devletin istediği şey oluyor. Dolayısıyla bir noktada halk illa bu mücadelenin içinde yerini alacaktır. Neden? Çünkü bir noktada çünkü bunlar Türklerin devlet anlayışına da saldırıyorlar. Varlık anlayışına da saldırıyorlar. Artık bir noktadan sonra bunun daha ileri gitmesi imkansız. Ve Türklerin kendisi bu tavrı geliştirecektir. Bu tavrı gerçekleştirecektir. Yani bu noktada bizim de çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Ki bizim çok fazla burnumuzu sokmamız bir noktada ters tepebilir. Bizim yapacağımız şey kendi mevzilerini tahkim etmek derler ya. Kendimizi güçlendirmek, kendimizi geliştirmek, daha okumaya önem vermek ve karşı tarafın hata yapmasını beklemek. Yoksa bu konu iki ucu keskin bir konu.
Evet.
İpte yürür gibi yürümek lazım böyle konularda. Çok karışmamak lazım. Ama sızıntılarda da izin vermemek lazım. Yani milliyetçiliği, kendi ümmetçi düşüncelerin paravanı, aracısı haline getirmemek lazım. Yani Atatürkçülerin, komünistlerin Atatürkçü görünme, Atatürk'ü paravana dönüşmesini engelleyememeleri ihtimaline düşmemek lazım. Bu noktada bizim şöyle bir avantajımız var milliyetçiler olarak. Atatürk gibi bir avantajımız var. Yani biz bize milliyetçilik üzerinden yaklaşan birine konuşurken araya Atatürk katmaya başladığımızda direkt zaten turnusol o kağıdı işlevi görüyor zaten direkt. Bir anda iyot gibi aşağı düşüyorlar. Bizim böyle bir avantajımız var mı ya? Dikkatli olmamız lazım.
Yani yine aslında işin özünde söylenen söz gibi işte taş kırılır, Tunç erir, Türklük ebedidir
Kesinlikle.
düşüncesi
Yani
bunu
şöyle
oluşturuyor.
izle. En aşağı kaydı tutulan 3000 yıllık bir tarihimiz var. 3000 yılda sürekli yok olmanın kenarına geliyoruz. Ve her seferinde ayakta kalıyoruz. Yani Türklerin muazzam bir şekilde ayakta kalma yeteneği var. Bence bunlar Türklerin bu özelliğini çok küçük görüyorlar. 100 yıl önce İngilizler küçük gördü, Fransızlar küçük gördü bu yönü.
Acı tecrübe
Gördüler.
öğrendiler.
Şimdi bunlar küçük görüyor, bunlar da görülen olduğunu.
Yani hocam sonuçta bugün Türk tarihi yanlış hatırlamıyorsam yani o tarafı hakkında çok bilgim yok ama sanırım belki Güney Afrika'ya belki muhakkak orada da belki araştırsak bir şeyler çıkar ama bugün dünya coğrafyası üzerinde bizim olmadığımız bir Türk adından bahsedilmeyen Türklerin geçmediği doğru düzgün çok fazla metin yoktur yani.
En
Muhakkak bir
azından eski kıtada, eski dünya dediğimiz yerin büyük bir kısmında dolaşmışız, evet.
yani bizim adımızın Türk'ün adını geçmediği hemen hemen alan
Kesinlikle.
yok. Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok
Ben
mutlu
çok
oldum
teşekkür
sizinle
ederim.
etmekten. Tekrar başka bir zaman müsaitliğinizde başka bir konuda sizi ağırlamak isterim.
Ben teşekkür ederim. Ne zaman istersen haberleşiriz.
Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, böylelikle de bugünkü konumuzun ve sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kutlu Altay Hoca'ya ve sizlere vakit ayırdığınız, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.